Ayrım 9. Dipten Gelen Dalga. İlya Ehrenburg. Sayfa 85. 60. Maki'de arkadaşlarının "Çek!" diye bağırdıkları saatçi František Kristek, Fransa'da 27 yıl yaşamıştı. Paris'e, burada kısa bir süre kalıp yine baba evine dönmek düşüncesiyle gelmişti. Ama bu yeni yerdeki yaşayış hoşuna gitmişti. Bir saatçinin yanında 3 yıl çırak olarak çalıştıktan sonra kendine bir dükkan açmış ve bir Fransızla evlenmişti. 1933'te karısı ölmüştü. Çocuğu da olmadığı için artık memlekete dönsem mi acaba diye düşünmeye başlamıştı. Ama anası babası çoktan ölmüş, dostları kendisini unutmuştu. Vatanın kendisine yadel gibi geleceğinden korkuyordu. Vatanımla ilgili her şeyden koptum diye düşünüyordu. Hatta düşlerimde bile Fransızca konuşuyorum. Almanlar Çekoslovakya'yı tehdit etmeye başladıkları zaman doğruca konsolosluğa gitmiş ve vatanını korumak istediğini söylemişti. Konsolos adını not almış, gerektiğinde kendisini çağıracaklarını söylemişti. František bir hafta sonra İngiliz ve Fransızların Hitler'le anlaştıklarını okumuştu gazetelerden. Komşuları savaş olmayacak diye seviniyorlar. František ise evinde oturup her şeyi ve herkese sövüyordu. Savaş her şeye rağmen bir yıl sonra başladı. František gönüllü yazıldı. Subaya, "Siz Çekoslovakya'yı korumak istemediniz," dedi. "Ama ben Fransa'yı korumak istiyorum." Subay gülümsedi. "Siz olmasanız da olurdu." Sonraları sık sık anımsadı bu sözleri František. Doğru, ben olmasam da olurmuş. Hatta bir tek bile asker olmasa da olurmuş. Değil mi ki onlar işin başında karar vermişler savaşmamaya? Maki'deyken sakinliği, soğukkanlılığıyla arkadaşlarını büyülemişti. Partizanların hapishaneye saldırılarında František kılık değiştirip Gestapo subayı gibi göstermişti kendini. Hapishanenin nöbetçisiyle uzun uzun sohbet etmişti. Daha sonra bunu arkadaşlarına anlatırken, "Ahmak," derdi. "Bana şivemin neden böyle olduğunu yoksa Viyana'dan mı olduğumu sordu. Ben de ona kendisine şu anda büyük bir onur verdiğimi, çünkü Führer'le hemşeri olduğumu, dayımın oğlunun adının da Franz Schickel-Gruber olduğunu söyledim." František zaferden sonra Prag'a giderim diye düşünüyordu. Ama savaş bitmiş, o yine Paris'te kalmıştı. Savaştan sonra işleri nasıl bir durum alacağını da bir göreyim, ondan sonra giderim diyordu. Ama her şey bir anda olup bitiverdi. Bir gece polis arabaları düdük çalarak gelip evini sardılar ve her yeri didik didik aradılar. Emniyet müdürlüğünde Fransa'dan sürüleceğini bildirdiler František'e. Uykulu bir polis memuru öfkeli, "Yeter artık yaptıklarınız," dedi. "Doğru," dedi František. "Çok suçluyum size karşı. Birincisi, ordunuza gönüllü yazıldım. Hitler'e karşı savaşacağınızı sanmıştım. İkincisi, partizanlık yaptım. Üçüncüsü de çekim ben. Bizim hükümet sizinkisi gibi değil. Bütün bunlar böyle olunca da sizler için baş suçlu František Kristek'e sürmekten başka çare kalmıyor." Prag'a gelince František'e, "Herhalde kenti tanıyamamışsındır. Çok değişiklikler oldu bizde," dediler. Ne diyeceğini bilemiyordu František. Eski Prag değildi bu. Sonra kendi kendisiyle alay ediyordu. Monsieur František, Simihov kentinde. Yani Burgoyne birası ya da Pilsen şarabı gibi bir şey. Ama aradan 6 ay geçince alıştı. Hatta Prag'dan hiçbir yere ayrılmamış gibi geliyordu. Yalnızca Mado'ya Prag'la ilgili kartpostallar gönderdiği zamanlarda birkaç saat geçmişe dalıyordu. Sonra dostlarına gidiyordu. Dünya olaylarını konuşuyorlar, hayatın yeniden yoluna girmesine seviniyorlar, Truman'a sövüyorlar, Londralı mültecilerden, Darex mağazalarından söz ediyorlardı. Karısının ölümünden sonra František'in kimseyle gönül işi olmamıştı. Bir şişe şarap içti mi dünyanın bütün kadınları büyüleyici görünürdü gözüne. Ama içinden kadınların çekiciliğine kendini kaptırmadığı için talihine şükrederdi. Genç bir dul olan Kveta Elinekova ile tanıştığı zaman 48 yaşındaydı ve artık aşık olabileceğini hiç sanmıyordu. Bir dostunun evinde tanıştı, Kveta'yı görür görmez beğenmişti. Paris'i, Maki'yi anlatmaya başladı hemen. Genel olarak yapmadığı bir şeydi bu ama o gün kendini göstermek, parlamak istiyordu. Sonra Kveta'yı evine kadar geçirmişti. Yol boyunca da hep susmuştu. Her şey o gece başlamıştı. František içini çekiyor, ezilip üzülüyordu ama sevgisini açıklayamıyordu. "Şu işe bak," diye düşünüyordu. "Yaşını başına almış bir adamım, artık durulmuş olmam gerekir, oysa aklımı yitirmiş gibiyim." Kveta bir restoranda vestiyerci olarak çalışıyordu. 30 yaşlarında neşeli, iyi yürekli bir kadındı. František'in kendisine kur yapması onurunu okşamıştı. Komşuları bunun sıradan bir adam olmadığını, Fransa'da partizanlık yaptığını ve oradan sürüldükten sonra gazetelerin kendisinden çok söz ettiğini anlatıyorlardı. Ama Kveta, Frantisek'in kendisini gerçekten beğendiğine inanamıyordu. Paris'te kim bilir ne ilginç kadınlarla tanışmıştır. Onun istediği biraz gönül eğlendirmek. Bunun için de beni kendisine aşık etmeye çalışıyor. Sonra elinin tersiyle iti verecek. Ama kendimi tutacağım ve aşık olmayacağım ona. Benim de gururum var. Kveta ile buluşmaya devam ediyordu Frantisek ama derdinin çözümünde bir arpa boyu yol alamıyordu. Ona duygularından söz etmek istiyor ama bunun yerine başka şeyler söylüyordu. Ruslara hayran olduğunu, Marshall planının kölelikten başka bir şey olmadığını anlatıyor, Tito'ya sövüyordu. Kveta gazete okumadığı için politik olaylara ilişkin bilgisi çok azdı. Frantisek bazen kızardı. Hiçbir şey bilmiyorsunuz. Vatanın yazgısının bile sizi ilgilendirmediğini düşüneceği geliyor insanın. Kveta alınırdı. Ömrüm boyunca burada yaşadım ben. Hiçbir yere gitmedim. Gazete okumak ise çok sıkıcı geliyor bana. Frantisek ona hem kızgınlık hem de hayranlıkla baktı. Burada sizin gibi birinin bulunduğunu bilseydim demeyi geçirdi içinden. Çok daha erken dönerdim. Ama bunun yerine içini çekti ve Ruzika'nın ölümünde de parmakları olduğuna inandığı Amerikalıların entrikalarından söz etmeye başladı. Bir gün Zecda dedi, Münih'te şimdi ve alçakça yayınlar yapıyor radyodan. Amerikalılar Gestapo'nun uşaklarıyla bile işbirliği yapmaktan çekinmiyorlar. Sözlerinin Kveta'da yaptığı etkiyi görünce çok şaşırdı. Neler söylüyorsunuz siz diye bağırdı Kveta. Zecda komünisttir. Ruth Bravo'da yazıyor. Tanırım kendisini. Eskiden sık sık bizim restoranda yemek yerdi. Frantisek ona Zecda'nın provokatör olduğunu anlaşıldığını, bunun üzerine 6 ay önce yurt dışına kaçtığını ve olayı bütün gazetelerin yazdığını anlattı. Gazete okumazsa bir insan böyle olurdu işte. Dünyadan haberi olmazdı. Kveta onu dinlemiyordu. Düşünceleriyle boğulur gibiydi. Gece yatağına yatınca da düşünmeye devam etti. Frantisek'i ya da gazete okumanın gerekliliğini değil, Zecda'nın kendisine verdiği çantayı düşünüyordu. Gerçi Frantisek politikaya karşı ilgi duymaması nedeniyle ona sitem ediyordu ama Kveta Frantisek'le tanışmadan önce de yeni düzenin eskisinden daha adil olduğunu ve kimsenin Amerikalılardan Prag'da karanlık işler çevirmelerini istemediğini düşünürdü. İşte özellikle de bu yüzden Zecda Amerikalı bir namussuzun çantasını devlet güvenlik örgütüne götürmesini isteyince bir saniye bile düşünmeden kabul etmişti. Zecda bundan kimseye söz etmemesini, güvenlik örgütünde de çantayı vestiyerde bulduğunu, başka bir şey bilmediğini söylemesini istemişti. Nasıl inanmamazlık edebilirdi Zecda'ya? Rahmetli Jean hep Zecda gibi yiğit bir adam herkese nasip olmaz derdi. Bak ben de karşıyım Almanlara ama fıkra anlatmaktan başka ne yapıyorum? Gel gör ki Gestapo'da çalıştığı ortaya çıkmıştı Zecda'nın. Ya bir de Kveta'yı kirli bir işin içine sokmuşsa? Kimse ifadesine falan başvurmadığına göre demek her şey yolunda gitmişti. Ve unutup gitmişlerdi onu. Vestiyerci Kveta'ya varana kadar bir sürü önemli işi vardı devlet güvenlik örgütünün. Sonuç olarak telaşlanacak bir şey yoktu. Ama ne olursa olsun gidip her şeyi anlatsam daha iyi olmaz mı acaba? Bunun ne menem bir iş olduğunu kim bilebilir? Böyle bir alçağın yapamayacağı şey yoktur. O zaman benim de başım belada demektir. Eğer Zecda'ya inandığımı söyleyecek olursam gülerler bana. Ama bu adama benden daha akıllı insanlar da inanmadılar mı? Peki o zaman ne diye 6 ay bekledin diyebilirler. Beni kimse tanımıyor ki. Onunla gizli bir anlaşmamız olduğunu da ileri sürebilirler. Hayır, gitmeyeceğim. Yaşamak istiyorum ben. Ama ya bir de Frantisek benimle gerçekten evlenmek istiyorsa? Kveta gülümsedi ve sabaha doğru rahatlamış olarak uykuya daldı. Ertesi sabah yine çantaya takıldı aklı, telaşlandı. Vicdan sorunu bu ama oraya gitmek de aptallık. Ne yapacağımı bilemiyorum. Bütün gün çantayı düşündü. Numaraları karıştırdı. Kadının birine erkek paltosu verdi. Müşteriler homurdandılar. Akşam Frantisek geldi. Çin'den söz etmeye başladı. Kveta onu dinlemiyordu. Neyiniz var Kveta? Sakın hasta olmayasınız. Havalar öyle gidiyor ki kolayca üşütebilirsiniz. Kendini tutamadı ve ağlamaya başladı Kveta. Frantisek çekingen, ürkek birkaç sözcükle yatıştırdı onu. Sonunda lanet olasıca çantanın öyküsünü anlattı Kveta. Gidip anlatmalısınız dedi Frantisek. Amerikan oyunu gibi görünüyor bu. Hatta hemen şimdi gitmelisiniz Kveta. Gece de çalışıyorlar güvenlik örgütünde. Kveta'nın sesi hıçkırıktan titriyordu. Korkuyorum Frantisek. Benim onunla anlaşmış olduğumu söyleyeceklerdir. Dünyada bir başımayım. Koruyup kollayacak kimsem yok. Eğer siz de benimle gelseydiniz, benim sizinle neden geldiğimi, neniz olduğumu sorarlarsa ne diyeceğiz? Kveta'nın yanıtını güçlükle duyabildi Frantisek. Nişanlım olduğunuzu söylersiniz. Frantisek ayağa kalktı. Oldu, gidelim. Kveta'nın düşündüğünden çok daha kolay oldu her şey. Gerçekten de tamamlayıcı bilgi almak için onu yeniden çağırabileceklerini söylediler. Ama sevecen konuşuyorlardı. Hatta teşekkür bile ettiler. Sonunda bir yüzbaşı, "Neden bu kadar geç karar verdiniz anlatmaya?" dedi. Kveta susuyordu. Onun yerine Fransisek yanıtladı soruyu. Zecda'nın maskesinin düştüğünü duymamış. O sıralarda hasta olduğu için gazete okumuyordu. Ben söyledim kendisine Zecda'nın Münih'te ne hatlar karıştırdığını. "İsterseniz beni de çağırabilirsiniz sorgu için. Christe Frantisek, parti üyesi. Fransa'dan sürgün geldim." Yüzbaşı, Frantisek'in elini dostça sıkınca Kveta'nın korkusu geçti. Her şey yolundaydı anlaşılan. Ilık, nemli bir geceydi. Bahara daha bir ay var diye düşündü Frantisek. Ama erken gelmiş bir baharı yaşıyoruz. Sonra Kveta'ya sevecenlikle bakarak, "Demek ki," dedi, "gazete okumak gerekiyormuş. Yoksa görüyorsun insanın başına neler geliyor." Eve vardıklarında Kveta ona teşekkür etti ama yağmur hızını daha da artırmış olmasına rağmen hemen içeri girmedi. Frantisek birden cesaretlenerek, "Eğer şimdi," dedi, "ben de sizinle birlikte eve girsem kovar mıydınız beni?" "Yalnız merdivenlerde hiç konuşmayın," diye fısıldadı Kveta, "komşular duyabilir." Oysa eve vardıklarında heyecandan kapıyı örtmediğini ve ne zamandır kapının açık olduğunu fark etti. Gitti, kapıyı örttü ve koşarak Frantisek'in kollarına atıldı. 2 hafta sonra bütün Prag'da mühendis Karel Gobza'nın serbest bırakıldığı konuşuluyordu. Amerikan casus servisleriyle ilişki kurmuş olan etkili bir adamın kara çaldığı Karel Gobza'nın suçsuz olduğu anlaşılmıştı. Frantisek olayı Kveta'ya anlattı ve Amerikalılara sövdü. Onun sövmesinin bitmesini bekleyen Kveta sakin bir sesle, "İyi olmuş adamı salıverdikleri," dedi. "Bu işin olmasına ne denli yardımı dokundu hiç aklına gelmiyordu." Karel Gobza'nın serbest bırakıldığını duyunca Simidal'ın canı sıkıldı. Koster da ne zaman yazdığı bir mektubunda haçlar arasında tek namuslu kişinin ihtiyar Julius Gobza olduğunu bildirmişti. Gerçi ihtiyar gevezenin biriydi ve iş yapmaktan çok Masaryk'in ilkelerinden söz etmek hoşuna gidiyordu. Ama bunun yanı sıra da kızıllardan nefret ediyor, oğlunu hapsettikleri için bağışlamıyordu onları. Prag'da berbat durumda hissediyordu kendini Simidal. Burada Berlin'deki gibi rahat çalışamayacağını hemen anlamıştı. Ne Koster'a ne de Zecda'ya inanıyordu. Biri şamatacının teki, öbürü de dolandırıcıydı. Kızılların oğlunu serbest bıraktıklarını öğrendiği sırada ihtiyar Gobza, Koster'la çevirdiği dolapları anlatmış olabilirdi. Dolayısıyla artık ona da güvenemezdi. Hemen Freeman'ı aradı. Zayıf, dazlak kafalı bir adam olan Freeman'ın karanlık bir geçmişi vardı. Zaten Zecda da bunu düşünerek Koster'la tanıştırmamıştı onu. Freeman bir süre yağ çekip dal kavukluk ettikten sonra Zecda'nın maskesinin düşmesinin çalışmalarını zorlaştırdığını anlattı. Belki iş bilir bir adam ele geçirebilirdi. Ama bunun için de para gerekliydi. Simidal ondan hiçbir şey elde edemeyeceğini anlamıştı. Adama 100 dolar verdikten sonra da parayı sokağa atıyorum diye düşündü. General Dübek ya da Prozaka ile görüşmenin yollarını aramalıyım. Muhakkak kumar oynamak olacak bu. Zecda yalan söylemiş olabilir. Benden koparmak istediği 1000 marka karşılık söylenmiş bir yalan. En iyisi Prozaka'dan başlamak. General belki korkabilir. Hem Prozaka ile diyalog kurabilmek için gerekli paralıyı da biliyorum. Böylece Zecda'nın yalan söyleyip söylemediğini de kolayca anlayabilirim. Sonra yabancı bir gazeteci için işi propaganda olan bir adamla buluşmak bir askerle buluşmasından çok daha kolaydır. Prozaka'dan başlayayım en iyisi. Simidal Amerikan elçiliğine giderek Washington'a şifreli bir telgraf gönderdi. Lova çektiği bu telgrafta bölgesel nitelikte bazı operasyonlara girişmek niyetinde olduğunu, daha büyük çapta eylemlerin bu yakınlarda kendisiyle görüşeceği önemli bir politikacıyla yapacağı konuşmanın sonucuna bağlı olduğunu bildiriyordu. Telgrafı çektikten sonra bir bardak viski içen Simidal elçilik sekreterine, "Oteldeki adamda muhakkak mikrofon vardır," dedi. "Bu kesin. Ömrümde uyuduğum odayı kimseyle paylaşmadım. Cephedeyken başka tabii ama o zaman da ölü gibi uyuduğumuz için bunun farkında bile değildik. Bilmiyorum, birdenbire uykumda konuşurum diye korkuyorum. Buraya geldiğimden beri daha bir kez olsun şöyle rahat bir uyku uyuyamadım. Arada bir içim geçer gibi oluyor, hepsi bu. Böylesi lanet bir devlet daha ne kadar durabilir yeryüzünde?" Karel'in serbest bırakıldığını duyar duymaz ihtiyar Gobza hemen oğluna gitti. 2 yıl önce bir daha kendisiyle görüşmeyeceğimi yazmıştım. Şimdi bunu düşünmek bile gülünç. Artık birbirimizi anlayabiliriz. Karel herhalde komünistlere inanılamayacağını anlamıştır. Bir çocuk gibi saftır Karel. Gerçi sözlerine bakarsan komünistlerin her şeyleri güzel ama söz başka, iş başka. Hem yalnızca komünistler mi böyle olan? Ben sanki çocuk gibi davranmadım mı? Amerikalıların radyolarını dinledim ve bize gerçekten yardım etmek istediklerine inandım. Oysa onlar kötü bir takım oyunların peşindeler. Sudet Almanların üzerimize kışkırtmalarını artık bir yana bırakıyorum. Bana kalırsa bu Kostur Haydut'un teki. Bir filmde görmüştüm onun gibi birini. Ancak böyle bir adam öldürtebilirdi Ruzika'yı Zecda'ya. Zecda konusunda yanılmış olabilirler. Anlarım bunu. Ben de dürüst bir adam olarak biliyordum çünkü namussuzu. Ama durum aydınlığa kavuştuktan, adamın Gestapo'da çalıştığı açıklandıktan sonra hiçbir namuslu insan böyle bir kimseye el uzatamazdı. Ama onlar yalnızca el uzatmakla kalmadılar. Üstelik bir de radyolarında konuşturuyorlar. Alçaklık değil de nedir bu? Kısacası her şey karman çorman. En iyisi tükürüp boş vereceksin bu politikaya. Karel'i serbest bıraktılar. Şimdilik en önemli olan bu. Artık kendi uzmanlık dalında çalışabilir. Hemen ona gideceğim. Herhalde artık evlenir de. Doktor Pisek'in kızıyla dolaştığını söylüyorlar. Torun sevmek kim bilir ne güzeldir. Babasını görünce Karel hemen karşılamaya koştu. Kucaklaştılar. Julius Kobza merdivenleri çok hızlı çıktığı için derin derin soluyarak sordu. Nasıldı bakalım hapishane, kötü müydü? Karel gülümsedi. Hapishanenin iyisi mi olur baba hiç? Kötü günlerini anımsatarak acı çektirmemeliyim ona diye düşündü Julius Gobza ve aileden haber vermeye başladı. Vaklav amcaya inmemişti, hiç çalışamıyordu. Vlasta ise burnolu, mıymıntı bir oğlanla evleniyordu. Sen ne yapmayı düşünüyorsun? Herhalde iş vermezler artık sana. Eski işime dönüyorum. Yine direktör olacağım fabrikanın. Nene gerek senin direktörlük? Mühendissin sen. Direktör olmasan da geçinebilirsin. Ne diye sorumluluk alacaksın? Umarım komünistlerle daha uzak ilişki kurmak gerektiğini anlamışsındır. Bugün beni partiye kabul edeceklerini söylediler. Kişisel öfkelerimden dolayı inançlarımı değiştiremem. Demek ki, diye bağırdı Julius Gobza öfkeyle, suçsuz bir insanın hapse atılmasını sen de doğru buluyorsun. Hayır, dünyada olup bitenlere bakılırsa, çok küçük bir ayrıntı gibi kalırsa da yine de doğru bir davranış değil bu. Bak sana anlatayım bu işin nasıl olduğunu. Zecda diye birinden söz edildiğini duydun mu? Şimdi Münih'te, Amerikalılarla çalışıyor. İşte bu adam benim çantamı çalıp içine bir takım ele verici belgeler koymuş. Öyle güzel hazırlamış ki sahtelerini belgelerin, sonra benim özel mektuplarımı da bunların arasına koymuş. Kimsenin bir şey anlayabilmesi olanaksızdı. 3 gün önce anlattılar bana bunları. Bir kadın gelip çantayı kendisi Zecda'nın verdiğini söylemiş. Görüyor musun namussuzluğu? Yapmayacağı şey yok Amerikalıların. Karel uzun uzun Amerikan politikasından söz etti babasına. Julius Gobza onu dinlemiyordu. İki büklüm oturmuş, elleriyle yüzünü kapatmıştı. İnsanoğlunun ne kadar alçalabileceğini düşünüyordu dehşetle. Zecda bir de Karel'i Ruzika'nın ele verdiğini söylemişti bana. Alçak herif. Beni bile aldatmak istediler demek. Şimdi anlıyorum oynadıkları oyunu. Eğer Karel'e Koster'dan söz edecek olursam sevinir. Onun yaptıkları da anlattıklarını doğrulayacak yönde çünkü. Ama bu kez de benden bildiklerimi açıklamamı isteyecektir. Oysa ben bunu yapamam. Ben ne Amerikalılara ne de komünistlere yakınlık duyuyorum. Ne diye onların ekmeğine yağ sürecekmişim? Sorgulardan, savcılardan, politik davalardan nefret ediyorum ben. Hiçbir zaman da sevmedim zaten bunları. Hem benim Haçlılarla çalıştığım duyulursa bu Karel'in durumunu da sarsabilir. Kimse bir şey bilmiyor. Zecda kaçtı. Koster da öyle. Korktu herhalde namussuz. 3 kağıtçı. Firmana gelince herifin işi gücü kara borsacılık. Ağzını açıp gık bile diyemez. Ben de kalmalı bu sır. Şaşılacak şey. Karel onların bütün yaptıklarını bağışlamış. 6 ay acı çekti. Oysa yalnız Amerikalıları suçluyor. Anlamıyorum kime çekmiş bu olan. Ben onu hoşgörülü olma, insancıl olma ilkelerine göre eğittim. Oysa deli gibi ateşli, tutkulu. Ne olursa olsun böyle bir oğlumun olması tiksinç bir şey. Karel'in sözünü keserek, Amerikalılar istediğin kadar söv dedi. Bu durumu değiştirmez. Ben Amerika'yı hiç görmedim. Bilmiyorum neler yapıyorlar orada. Dur da bitireyim sözümü. Zecda konusunda seninle aynı fikirdeyim. Bu alçak herif o kadar güzel maskelemiş ki kendini. Senin dostların bile inanmışlardı onun dürüst bir adam olduğuna. Amerikalıların böyle bir adamı radyolarından konuşturmaları hiç yakışık almayan bir davranış. Bekle, daha bitirmedim sözümü. Ben Amerikalıları temize çıkarmaya çalışmıyorum. Ama sen bakıyorum komünistlere toz kondurmuyorsun. Senin için onların suçsuz bir adamı hapse atmaları bile önemli değil. Böyle bağırarak sözümü de kesemezsin. Babanım ben senin. Bütün bunlar Masaryk'in ilkelerine de insanlığa da ters düşen şeyler. Toplumsal ahlak böyle şeyler üzerine kurulmaz. Amerikalılar ve onlarla çalışan namussuzlardır suçlu olan. Önce şu iyi, bu kötü diye konuşarak başlarlar işe, sonra da Ruzika'yı öldürürler. Artık bizden yana olmayanlar katillerden yana demektir. Julius Gobza öfkeden kıpkırmızı kesildi. Yeter! Sen hapisteyken benim burada yüreğim kan ağlamıştı. Ama artık acımıyorum sana. Layık mısın çektiklerine? Naziler gibi konuşuyorsun. Onlar da böyle bağırırlardı kendilerinden yana olmayanlara. Haydut derlerdi. Artık benim Karel diye bir oğlum yok. Hışımla çıkıp gitti Julius Gobza. Evine vardığında yatışmıştı. Çektiği acılardan dolayı Karel'in sinirleri zayıflamıştı. Tuttum bir de ben sövdüm ona. Ne ayıp. Neden kızdım bu kadar bilmiyorum. Herhalde Koster'a inandığım için kendimeydi kızgınlığım. Oysa hıncımı Karel'den çıkardım. Ona gerçeği anlatamamam korkunç bir şey. Hep aramızda duracak bu sır. Evet, evet, hiç doğru değildi davranışım. Başımızda nasıl bir hükümet olduğu çok mu önemli sanki? Oğlumun dürüst, yürekli, yetenekli olması bundan çok daha önemli. Bense onunla politika yüzünden kavga ediyorum. Amerikalıların ne mal olduklarını yeni anladım daha. Eğer bu Koster denilen adam buraya dönmek cesaretini gösterebilirse, herkesin içinde aşağılayacağım onu. Kimseyi ihbar edemem ben. 19. yüzyılın adamıyım. İyi ama Karel konusunda ne yapacağım? Julius Gobza odanın içinde dört dönüyor, tıkanırcasına soluyordu. Sonunda birkaç yudum su içti ve kalem kağıt alarak kocaman harflerle yazmaya başladı. Sevgili oğlum, seni kırmak istemedim. Mayıs'ta 65'ime giriyorum. Başka bir kuşağın insanıyım ben. Yanıldığım, düşüncesizce davrandığım çok oldu. Ama her zaman vatanımın iyiliğini istedim. Şimdi ise bir tek düşüncem var. Seni mutlu görmek istiyorum. Bundan sonra bizi birbirimizden ayırabilecek şeylerden hiç konuşmayalım. Kızgınlıkla söylediğim sözler için beni bağışla. Çocukluğunda sen de çabuk kızar ve bir takım aptallıklar yapardın. Eğer bana kızmadıysan, yarın öğle yemeğine bana gel. Belki bir gün Karel'le içmek mutluluğu nasip olur diye sakladığım eski bir şişe Monavya şarabım var. Kvete ile rıhtımda yürüyordu Frantisek. Gece mehtaplı, parlaktı. Uzakta dağların yamacında Hrad Kani görünüyordu. Islak toprak ve bahar kokuyordu hava. Saatler gece yarısını vurdular. ''Düşünsene bir Frantisek'' dedi Kveta. ''Saat kuleleri ve saatler ne kadar eski. Bu saatler herhalde ninem küçük bir kızken de vuruyorlardı. François Joseph zamanında da, hatta daha eski bilmem kimin zamanında da vuruyorlardı. Her şey değişti. Eskiden selamlaşmak için iyi günler denirdi, şimdi emek şerefine deniliyor. Saatlerin ise hiç ilgisi yok bu işlerle. Onlar kendi işlerini biliyorlar. Bir günde 24 saat, ne fazla ne eksik.'' Frantisek gülümsedi. Hele şu filozofa da bakın. Saatler çeşit çeşit olur. Bizim müfrezede Mado diye bir Fransız kızı vardı. Hani sözünü etmiştim sana. O söylemişti. Bir saati varmış, ömrü boyunca hiç çalışmamış. Ben seni tanımadan önce 48 yıl yaşadım. Saate çevirecek olursak sana tam 12'ye çeyrek kadar rastlamıştım. Ama şimdi bana öyle geliyor ki senden önce hiçbir şey yoktu. Anlıyor musun? Halklar için de bu böyledir işte. Bizim halkımız alın yazısıyla daha yeni buluştu. Sence savaş olmayacak mı? Diye sordu Kveta. Frantisek yine gülümsedi. Ben saat ustasıyım, peygamber değil. Yalnız sana şu kadarını söyleyebilirim. Hiçbir şey yapamazlar bize. Bak şimdi gece yarısı. Demek ki 5 saat sonra ortalık ağarmaya başlayacak. Bu herkes için açık bir gerçek. Sen istediğin kadar radyolardan bağır, gırtlağını yırt. 5 saat sonra akşam olacak diye. Kimse inanmaz. 12:05 geçiyor. Tam 1 dakika ileri gidiyor saatim. Oysa bir saatçinin saati şaşmamalı, değil mi? 9. ayrımın sonu sayfa 95.